Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli abilerden Bulut Sohbetleri Podcast'inin 28. yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk ve her zamanki gibi diğer mikrofonda Berk Uysoy var. Berk merhaba abi.
Merhabalar Özgür. Merhabalar.
Sanırım tatilden döndük. Bir pırak mırak evet. Bir şeyler yazıyordun Twitter'da.
Kısa bir tatil yapalım dedik. Paskalya dönemi değerlendirelim dedik. Şöyle bir Prag'a gittik geldik. Güzel bir tatildi.
İyi geçti yani. Enerjik gördüm seni ya, bir böyle suratına renk gelmiş derler ya. Pram biraları işine yaradı galiba. Neyse uzatmayalım hemen. Yine her haftaki gibi bir konuğumuz var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir dönemdir bulut alanındaki meslekler konusunu inceliyoruz, işlemeye çalışıyoruz. Her hafta çok değerli konuklarımız sağ olsunlar bizleri kırmıyorlar ve bizlere katılıyorlar. Ve burada kendilerinin icra ettikleri mesleklerin üzerinden o meslekleri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ve o mesleklerin çevresinde sohbet etmeye çalışıyoruz. Yine bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Aydan Taşdemir Yılmaz bizimle birlikte. Merhaba Aydan, hoş geldin.
Merhaba Özgür, hoş bulduk. Merhaba Berk, hoş bulduk.
Nasılsın?
Hoş geldin Aydan, çok teşekkürler.
İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Geçen hafta çekecektik. Tekrardan ben yayın öncesi özür diledim ama şimdi de yayın içinde de özür dileyim. Benim oğlanın garip şeyine geldik. O yüzden geçen hafta çekemedik, şimdi çekiyoruz. Aydan, şimdi birazdan tekrardan böyle bir işin şey kısmına gireceğiz. Daha yakından bir daha sıcak bir sohbet etmeye başlayacağız ama öncelikle esas konumuzu ben tanıtmadan, esas konumuza geçmeden önce kısaca biz dinleyicilerimize Aydan Taşdemir Yılmaz kimdir? Bir tanıtabilir misin ve şu anda ne yapıyorsun?
Tanıtayım. Aydan Taşdemir Yılmaz. Ben 89 Ankara doğumlu bir bilgisayar mühendisiyim. Yaklaşık 10-11 yıldır sektörde Linux admin olarak çalışıyorum. İlk başta Junior Sistem Yöneticisi olarak Marka Foundation'a başlamıştım. Orada bir 2,5 yıl çalıştıktan sonra Otel.com, Tatil.com ve en son EPH diye bir şirkette çalıştıktan sonra yurt dışı maceramız başladı.
Şu anda neredesin?
Hollanda'dayım ve TextKernel isimli bir şirkette çalışıyorum. Yine Linux Application Engineer olarak görev alıyorum burada da. Şirket Amsterdam'da, bizim bir CV parsing uygulamamız var. Bu şekilde aslında kısaca.
Süper. Ya uzun zamandır, yani yaklaşık bir 28. yayın oldu neredeyse, yani hep developer, en sonunda bir tane tam anlamıyla meslektaşımı bulabildim. Tekrardan hoş geldin. Şimdi neden meslektaşım diyorum? Çünkü sistem administrator benim esas yaptığım iş, yani yaklaşık bir 20 küsür senedir bu sektörde ben aslında sistem admin olarak çalışıyorum ama Twitter'da da bunu sürekli yayını yapıyoruz ya, herkes bana yazılımcı diyor, ben değilim. Sanırım bugün ben gerçekten ne iş yaptığımı senin sayende insan anlatabileceğim. Evet arkadaşlar, Aydan'ın da söylediği gibi kendisinin de icra ettiği meslek olan sistem adminlikten bugün biraz bahsetmek istiyoruz. Hani Aydan Linux üzerine çalışıyor ama sadece Linux kısmından tabii ki de bahsetmeyeceğiz çünkü daha geniş bir rol. Ama özetinde biz bugün sistem admin, artık yıllardır hepimizin bildiği, şimdi fakat bu devirde birçok farklı ismi de olan, aslında sektörde sistem admin olarak belki de nadir kalan insanlardan biri olan Aydan'ı da buraya çağırdık. Sağ olsun kendisi de kırmadı ve bugün bizimle sistem admin konusunu konuşmaya geldi. Şimdi Aydan, öncelikle sana iki tane soru soracağım. Söylediğim gibi yani bu bizim podcast'in biraz da kitlesi, hani yeni bu sektöre giren insanlar, öğrenciler. O yüzden biz tanımlarla başlamayı seviyoruz. Şimdi senden rica edersem ilk olarak iki tane konuyu bir anlatabilir misin? Bir tanesi Linux nedir? Bu eğer seni zorlamayacaksa çok basit haliyle. İkincisi sistem admin nedir? Sistem adminlik nedir? Ne yapıyoruz biz?
Öncelikle Linux bir açık kaynak işletim sistemidir. Özgür yazılımdır. Ve bu bizim kullandığımız bütün aslında işletim sistemlerinin temelini oluşturan bir çekirdektir. Linus Torvalds tarafından geliştirilmiştir. Ben de kendisiyle tanışma fırsatı bulmuştum aslında. Evet, bir fotoğraf çektirdik Barcelona LinuxCon'da, 2012 yılı olması lazım sanırım.
Süper, evet. Çok güzel anı.
Evet, bu şekilde aslında. Benim Linux'a dahil olmam şöyle başladı. Ben Çanakkale 18 Mart mezunuyum. Bilgisayar mühendisliği. Son sınıfta bir bitirme projesi yaptık. Bu bitirme projesinde Pardus'un Çomak diye bir yazılımı vardı. Ve Pardus sadece KDE ile çalışıyordu.
Çomak, çok affedersin. Çomak onların uygulama yöneticisiydi değil mi? Paket yöneticisiydi.
Evet, aynen öyleydi. İşte sadece KDE masaüstü yazılımıyla çalışıyordu. Biz bunu farklı masaüstü ortamlarıyla çalışabilir hale getirmek için tekrar yazmalık. Bu şekilde Pardus işte işletim sistemi, bilmeyenler vardır belki, onu da söyleyelim. Pardus, TÜBİTAK tarafından maintain edilen Linux tabanlı bir işletim sistemiydi. Paket yöneticisi farklıydı. İşte bildiğiniz Ubuntu, Debian, CentOS gibi bir aslında işletim sistemiydi. Kendi makinenize kurup kullanabileceğiniz güzel bir masaüstü ortamı olan işte LibreOffice'le, Excel ya da Google Drive'da yapabileceğiniz işlemleri yapabileceğiniz, çok böyle şey gibi anlatıyorum ama sıfırdanmış gibi anlatıyorum ama.
Zaten şöyle Aydan, gerçekten sıfırdanmış gibi anlatmanı da ben tercih ederim. Çünkü dediğim gibi
süper.
Bizim yani yeni giren sektöre veya daha bu işlerin artık üniversite kısmında veya üniversite olmasa bir de kendini geliştirmeye çalışma kısmındaki insanlara biz özellikle bu podcast'i çekiyoruz ki hani daha tam kavramlar neler onlar öğrenilsin. O yüzden hani sıfırdan anlatmanda hiçbir sakınca yok. Hatta memnun da oluyoruz.
Bu şekilde Pardus projesine bir şekilde dahil olduk ve ben orada özgür yazılımlarla çalışmanın, insanlarla birlikte iş yapmanın ne kadar güzel olduğunu öğrendim, anladım. Öğrenciydim o zamanlar. Daha sonra da bu şekilde çalışmak istediğime karar verdim. Ve Linux'un bir mail listesi vardı. Mezun olduktan sonra oraya bir CV'mi gönderdim. İşte ben mezun oldum, iş arıyorum, CV'm bu. Şimdi dönüp bakınca birazcık saçma geliyor. Çünkü bütün kişisel bilgilerim var, işte telefonum vesaire. Ve böyle mail listesinde kaç kişi var bilmiyorum, kimler var bilmiyorum. Oldu, bir listeye attım. Ve oradan Sinan Ağlıyürek var. Marco Fondo o zamanlar sistem yöneticisiydi, takım lideriydi. Onlar bana ulaştılar. İyi iş görüşmesi yaptık ve bu şekilde işe girmiş oldum.
Yani işe başlangıcım böyle. Yani Linux işletim sistemine üniversitenin son sınıfında bir şekilde maruz kalmak demeyeyim de bir şekilde onunla tanıştıktan sonra o konuda kendini geliştirmek isteyerek devam ettin.
Aynen öyle oldu aslında.
Güzel. Şimdi o zaman şimdi Linux kısmını çok basit şekliyle geçtik, ona tekrardan döneriz ama bir de bu sektöre ilk başladığında sistem ekibinde başladın. Şu anda da sistem admin olarak çalışıyorsun. Bir sistem admin kavramını biraz açabilir misin? Nedir sistem admin? Sistem adminler biz ne yapıyoruz?
Biz aslında yazılım geliştiricilerin yazdığı paketlerin çalışacağı ortamları ayağa kaldırıyoruz. Bu tabii nelerdir? İşte network var, fiziksel makineler var, üzerinde işletim sistemleri var ve her türlü bu yazılımları çalıştıracak ek paketler var, veri tabanları var. İşte bunların bakımı, konfigüre ayarlanması, İngilizce terimler kullanmayayım diye de dikkat ediyorum ve sürekli olarak ayakta kalmasını sağlamak durumundayız aslında. En basit anlamda yaptığımız işi böyle tanımlayabilirim.
Yani iki kısmı var. Eğer ben senin dediğini biraz daha açarsam, bir tanesi kurulum kısmı. Sistem admini olarak sonuçta eğer bu Windows üzerinde çalışıyorsan veya o alanda firmanın portföyü varsa Windows oluyor. Linux üzerinde çalışıyorsan Linux oluyor. Bu aklınıza gelebilecek bu network cihazları da dahil, Sun Storage'ler de dahil hemen hemen bütün cihazların bir operating sistemi olmak zorunda. Bu operating sistemini sen sistemle beraber o sistemi kurmak zorundasın. Yani donanımla beraber o donanımın üzerine kurmak zorundasın. Onu kurduktan sonra da tabii ki sadece işletim sistemiyle bu işler olmuyor. Onun üzerine uygulamalar çalışıyor. Biz işletim sistemini niye kuruyoruz? Üzerinde uygulamalar çalışsın diye. O uygulamaların çalışabilmesi için gerekli dependency'leri vesaireyi de kurduktan sonra kurulum kısmı tamamlanıyor. Ondan sonra da eskiden beri biz birazdan belki Berk de bu konu üzerine birkaç şey söyler. Ne yapıyorduk? Bu sistemleri mümkün olduğu mümkün olduğu en uzun süre ayakta tutmaya çalışıyorduk. Bu da işin maintenance kısmı, yani bakım kısmını gerektiriyordu. Buradaki paradigma biraz değişti son dönemlerde. İşte bu container kısmı işin içine girdi. Biraz daha artık o sonsuza kadar bakım yaptığımız, sürekli çalıştırdığımız sistemler yerine artık uygulamaları her an yenisini oluşturabildiğimiz container dediğimiz paketler halinde çalıştırıyoruz. Ama sonuçta o container'lar da bir işletim sisteminin üzerinde çalışıyor. O işletim sistemini yine bizim uzun süre ayakta tutmamız gerekiyor. Yani bir sistem admin'in yaptığı iş o sistemleri bir oluşturmak. Ondan sonra da o sistemlerin mümkün olduğu en kadar en uzun süre hatasız şekilde çalışmasını sağlamak, hatalarını düzeltmek olarak özetleyebiliriz. Sakallı Bey, Var mı eklemek istediğiniz bu sistem adminlik kısmına? Senin pek dahil olduğun bir yer değil ama şu anda.
Şu
Şu anda.
anda
Tamam, şey yapma, hemen gözlerini belertme bana. Şu anda.
esasında şu anda da bayağı şeyimiz vardı. Ben şurada sevgili Sinan'dan bahsetti. Sinan Alyürük'ten. Yine teknoloji dünyasının ne kadar küçük olduğu kafama dank etti. Sinan Alyürük'le biz de çalışmıştık. Ben de çalışmıştım. Çok sevdiğim birisidir kendisi. Gerçekten yazılım dünyası çok küçük. Yani bunu şeyde de görüyoruz. Sadece Türkiye çapında değil. Yani başka bir ülkeye gitseniz bile bu dünyanın esasında ne kadar küçük olduğunu fark ediyorsunuz bir süre sonra.
Burayla ilgili ben bir kısa anlatayım mı? Bak sen söyleyeceğini unutma. Hani sadece Türkiye içinde değil dedin ya. Bak Almanya'ya taşınmadan önce Vodafone'da çalışıyordum. Bir proje yapıyorduk. İtalya'dan adamlar geldi. Neyse çok böyle detaylı anlatmayacağım ama o çocuklarla birlikte çalışırken ben de Almanya'da iş başvurusunda bulundum. Kabul edildim. Başlayacağım işte Şubat ayında başlayacağım. Bu dediğim Aralık ayında falan oluyor. Başlayacağım yerden benim müdürüm bana bir tane mail attı. Dedi ki bak şu adam bize danışmanlık yapıyor. Bununla birlikte çalışacaksınız. Kontak kur önceden, hani neler olduğunu öğren. Çocuğum, ben de web sitesine bakıyordum şeyden, notebook'tan. O anda yanımda oturan İtalyan çocuk dedi ki sen bunu nereden tanıyorsun dedi. Dedim ben 2 ay sonra bu çocukla birlikte çalışacağım Berlin'de. Ben dedi bu adamla 5 senedir aynı yerde çalıştım dedi. Geçen sene Berlin'e gitti, orada işte freelance işler yapıyordu dedi. Bak yemin ediyorum sana, toplantı ortasında böyle bir şey oldu. Neyse devam et. Bu küçük anıyı da araya sıkıştırmış olalım. Yani sadece Türkiye değil, dünya yazılım piyasası da oldukça küçük olabiliyor. IT piyasası da.
Evet, gerçekten yani bir günden bir güne tanıdık birisine rastlamak çok olası. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi Linux sistem yöneticiliği dediğim zaman hani konteynerlardan da bahsettin. Çeşitli workloadlar konteynerlar üstünde çalışıyor. Deployment modellerimiz değişiyor. Fakat işletim sistemi her zaman altta var olmaya devam ediyor. Bugün hani mevcut sistemlerin çözümlerin yönetimine baktığımız zaman şunu sormak istiyorum. İşletim sistemi bilgisi, işletim sistemine hakim olmak, nasıl çalıştığına, düşük seviyede hangi işin nasıl yapıldığına hakim olmak, gündelik eforu nasıl etkiliyor? Problemlerin çözümünü, sonuçlara ulaşımı. Bunu niye soruyorum? Çünkü son birkaç yılda özellikle şöyle bir şey görüyorum iş görüşmelerinde yeni mezunlar arasında. İşletim sistemi kısmını komple atlamaya çalışıp direkt olarak çözümlere girmeye çalışan çok genç arkadaş görüyorum.
Kolay gelsin
Bu
diyoruz
şey
onlara.
değil yani bu Türkiye'de hiç görüşme yapmıyorum. Bu arada bu benim gözlemim daha çok Avrupa üniversitelerinden mezun olanlar için. Çok ciddi miktarda adayın çok basit bir işletim sistemi bilgisiyle çok üst seviye işler yapmaya çalıştıklarını görüyorum. Ve şeye inemiyorlar, derine inemiyorlar. Benim sorum burada işletim sistemi bilgisinin hangi alanlarda bize ne kadar çok faydası olduğu.
Ya da senin soruna şöyle,
Cloud'a geçiyor olmuş olmamız, yani kurulumların cloud'da oluyor olması bizi kurtarıyor mu işletim sistemini bilme yükümlülüğünden?
senin soruna şöyle bir ekleme yapayım. O şekilde devam et istersen Aydan. Ya şöyle bir durum var şu anda piyasada. Artık şey deniyor, yani tamamen abstract edildi. Biz Linux olsun, Windows olsun, işletim sistemleriyle ilgili herhangi bir şey bilmemize gerek yok. Bizim zaten üstünde artık işte bu Kubernetes olur, artık veya başka bir abstraction olur. İşte Berk'in de değindiği gibi cloud'un üzerindeki servisler olur. Bunlarla işimizi götürürüz. Kim sallar bu saatten sonra işletim sistemi bilgisini gibi bir şey var. Düşünce oluşmaya başladı. Sen buna katılıyor musun veya nedir bu konu hakkındaki görüşün diye de ekleyeyim. Doğru mudur Berk Bey? Aynı yerden
Doğrudur.
duruyoruz. Teşekkür ederim.
Şimdi buna şöyle bir cevap vermek istiyorum. Öncelikle katılıyorum. Ama bunun birazcık şeyle alakası olduğunu da düşünüyorum. Şimdi yeni çıkan, işte son 5 senedir çıkan bu DevOps kavramıyla da biraz alakası var. Developerların çoğu da operasyon tarafına kaydı. Ve kayan developerları aslında yazılım alanında uzman, altyapı alanını çok fazla bilmeyen ya da o kısmı ilgilenmeyip o kısımda kendini geliştirmeyenlerdi. Böyle olunca da işte kendileri atıyorum lokalde bir kurulum yapabiliyorlardı aynen, ama production ya da işte pre-prod ortamlarının da aynı şekilde çalıştırmaya çalışıyorlar. Aynı mantıkla devam ediyorlar. Ben birazcık o kavramla birlikte böyle ne diyeyim, böyle gençlerin ortaya çıktığını düşünüyorum. Hani yapılıyor ya, her türlü işte kuruyoruz, çalışıyor zaten, sorun yok gibi düşünüldüğünü düşünüyorum. Diğer soruya gelecek olursak, evet, Kubernetes'e platform bağımsız bir şekilde her şey çalışabiliyoruz ama Kubernetes bile oldukça karmaşık bir yapı. Bazı komponentleri proses olarak çalışıyor, bazı komponentleri pod olarak çalışıyor. İşte sertifikaları sistemde belli bir yere koymak gerekiyor. Yani bir troubleshoot yaptığınız zaman Kubernetes'te ya her şey çalışırken hiçbir sorun yok. Ama bir problem çıktığında bunu troubleshoot etmek istediğinizde de girip yine o Kubernetes'in işte management nodlarına girip bunlara bir şekilde bakmanız gerekiyor. Bu problem nerede? Logları nerede bulabilirim? İşte sertifikalar nerede, düzgün mü? Yani hani expire olmuş mu olmamış mı vesaire. Bu proses ayakta mı değil mi? Yani Linux bilgisi hiç olmadan bir Kubernetes sistemi devam ettirilebilir ama bir sorun çıktığında sorunun çözümü belki bir yarım saatte çözülebilecek bir soru. Saatler sürebilir, günler sürebilir. Yani o yüzden sistem çalıştığı sürece kimsenin Linux bilmesine evet gerek yok. Ama problem çıktığı zaman bilen birilerine ihtiyaç her zaman var.
Yani hayatımız şey üstünde geçiyor esasında. Güneşli günlere değil, yağmurlu günlere göre şekilleniyor hayatımız.
Doğru diyorsun. Yani o, ama şöyle de bir şey var. Şimdi Kubernetes zaten abstract ettiği şey uygulamayı sen kolay şekilde deploy edebil diye birçok şeyi abstract ediyor ama şimdi şöyle anlatayım, aslında orada bir yanlış anlaşılma söz konusu. Şimdi Kubernetes'te bildiğiniz üzere bir persistent volume diye bir kavram var. Persistent volume'ler sizin aslında çok temelde storage cihazlarını bir işletim sistemine bağlayarak, onu belirli yere mount ederek o işletim sisteminin storage cihazına yazabilmesini sağlamak. Şimdi Kubernetes'te bu persistent volume, işte storage account vesaire gibi kavramlarla tamamen abstract edilmiş. Yani artık buradaki alttaki karmaşıklık şeye gösterilmiyor. O Kubernetes developer'a veya Kubernetes'e kim ulaşıyorsa ona gösterilmiyor. Fakat onun gösterilmemesi için öncesinde bir Linux sistem admin'in bu ayarları yapıyor olması gerekiyor. Biz onu atlıyoruz bazen. Onu söylemeye atlıyoruz. O yüzden de sanılıyor ki Kubernetes'i kurduğun anda o alttaki her şeyi Kubernetes çözüyor. Çözmüyor. Kubernetes'i senin kurabilmen için de öncelikle birçok Linux üzerinde şeyi ayağa kaldırman gerekiyor. Linux'u bilmen gerekiyor. Onu yönetmen gerekiyor. On-premises bir ortamda 6 nodlu bir Kubernetes dediğimiz zaman 6 tane Linux sistemden bahsediyoruz. Biz yönetilmesi gereken, kernel'ların patch edilmesi gereken, üzerinde çalışan şeylerin her türlü ayarlanması gereken, logların toplanması gereken vesaire. Bir de şey düşünelim, ben 6 taneden bahsediyorum. Bosch, Daimler, büyük firmalar işte, Volkswagen veya işte Koç Holding Türkiye'de. Buralarda 5-6 değil, 5-6 bin tane biz Linux sunucundan bahsediyoruz. Bu da başlı başına bir iş. Yanlış mıyım?
Aynen öyle.
Tamam. Şimdi çok basit şekliyle şeyi öğrendik, senin geçmişini öncelikle, ondan sonra da Linux'e çok kısa şekilde girdik. Sistem admin'in aslında ne iş yaptığını da ufak ufak öğrendik, fakat şunu öğrenmedik. Ben şimdi buraya davet ettiğimiz her konuya şu soruyu sormak istiyorum ve sağ olsun hepsi, herkes de kendilerince açıklamaya çalışıyorlar. Şimdi Aydan, bir Linux sistem admini olarak pazartesi sabah, yarın sabah saat 9'da işinin başına geçtiğin zaman akşam 6'ya kadar ortalama bir günde ne yapıyorsun? Yani bir Linux sistem admin veya bir uygulama yöneticisi, artık current title neyse değişir, bir gün içinde veya bir hafta içinde temelde ne yapıyorsun sen?
Aslında şöyle, burada işte biz sprint planlama yapıyoruz. Daha önceki şirketlerde bu yoktu. Bu Hollanda'ya geldikten sonra hayatıma giren bir kavram oldu. Çünkü genelde yazılım ekipleri bu işte agile işlerini, sprint işlerini daha iyi yapıyorlardı. Ama altyapı ekipleri genelde 3-4 kişi olduğu için bu topa hiç girmiyor. Bir iş gelir, işte Aydan bu işi sen yap ya da işte Ahmet, Mehmet sen yap gibi bölünürdü. Burada 2 haftalık planlamalar yapıyoruz. Planlamalara göre işler atanıyor. Mesela bu haftaki işimi söyleyeyim. Yeni bir proje geldi. İşte Terraform'la AWS'e bir proje çıkıyoruz. Ben de bir tane Kubernetes'i bir türlü alamadığımız bir uygulama var. Onu EC2 Instance'da çalıştırıyoruz. EC2 Instance Amazon'da sunucunun açık hali. açıklama da yapalım bilmeyenler için. CloudWatch'ta monitoring, işte sistem metriklerini alabilmek için CPU, disktir, işte memoridir ve logları EC2'nun dışına çıkarıp okuyabilmek için bir agent kuruyoruz aslında, bir ajan kuruyoruz ve o bu metrikleri ve blok istediğimiz logları sistem dışına çıkıp istediğiniz yere atmanızı sağlayan alarmlar kurabiliyorsunuz vesaire. Böyle bir ayar yapacağım. İşte Terraform'da da bunları ayarlayıp bu yapı, o bizim cloud'daki yapımız ayağa kalktığında CloudWatch agent'ı kurulsun, işte loglar şuraya gitsin vesaire gibi. Böyle işlerim var. Onun dışında günlük operasyonel işler var. Biz bir yerde bütün sistemlerin metriklerini tutuyoruz. Biz burada Zabbix kullanıyoruz. Bunun alternatifleri nedir? Nagios'tur vesaire. Sürekli kontrol ediyoruz oraları ve alarm geldiğinde sistemlere müdahale ediyoruz. Nasıl alarmlar oluyor? İşte bir sunucunun diski doldu, bir sunucuda bir yük var, ne oldu? Vesaire gibi. Bunları kontrol ediyoruz. Deployment'lar yapıyoruz. Bizim production tarafına bizim yazılımcıların erişimi yok. Bizim sistem tarafı yapıyor deployment'ları da. Bir günüm genelde bu şekilde geçiyor ve tabii ki toplantılar.
Tabii işi toplantılardan hiçbirimiz kurtulamıyoruz ama bu senin anlattığından şöyle bir şey anladım. Eğer yanlışsam beni düzelt. Şimdi sistem adminlikle ilgili son dönemlerdeki önemli bir tartışma veya sistem adminliğin artık tradisyonel haliyle kalmadığını söyledikleri senin söylediğinle paralel gibime geliyor. Nedir? Sanki sistem adminlik artık sistemlerimiz cloud'un üzerine geçtiği için biraz da cloud engineer'la ortak böyle bu gri bir alan üzerinde devam ediyor gibi. Doğru mu? Ne dersin?
Aynen öyle. Bu konuda zaten hani başka bir şansımız da yok. Evet, bir kısım sistemlerimiz yine metal sunucular üzerinde çalışıyor. Bizim kendi data center'larımız var ve işte disaster ortamları var vesaire, ama bir kısmı da cloud'a taşımaya çalışıyoruz. Hal böyle olunca şey diyemiyoruz. Yani tamam, ben yine hala burada kalayım, siz taşıyacağınızı taşıyın gibi bir şey olmuyor. Mecburen o tarafa da adapte olmamız gerekiyor. Ben zaten bu arada Met Global'de çalıştığımız süre boyunca sadece bizim sistemlerimizin tamamı AWS üzerindeydi. Yani cloud'larda hiçbir şekilde metal bir sunucu vesaire yoktu. O yüzden geçmişte bir cloud tecrübem olduğu için bir sıkıntı yaşamadım.
O zaman yani ama söylememiz de gerekiyor sanırım. Tradisyonel sistem adminlik artık yapıyla da alakalı aslında. Hani şöyle de söyleyeyim, eğer çok fazla bir işte bare metal üzerindeyse mecburen oralarda devam ediyorsun, ama artık şeyde kalmadı. Yani sırf bare metal üzerinde çalışan yer neredeyse kalmadı. Bu senenin en önemli konularından bir tanesi bu, hani IT alanında hibrit. Artık yani iş biraz da o nedenle hem cloud'u bilmek hem de lokali bilmek de önemli bir ayrıştırıcı olacak gibime geliyor. O yüzden ben kendi hani tecrübemle bunu söyleyeyim. Tradisyonel sistem adminlik yapanlar veya işte teknisyenlik yapanlar eğer henüz geçmedilerse mutlaka cloud'a bir şekilde bir göz atsınlar. Çünkü iş orada kalmayacak, ama ben şunu da söyleyeyim, sırf cloud'un üzerine gidenler de tamam güzel, oraya odaklanıyoruz, gelecek orada, ama hibrit de artık bir realite. Her iş yükünü de cloud'a atamıyoruz. O yüzden iki tarafında bilgisi, yani hem Linux bileceksin hem sistem yönetimi bileceksin, ama cloud'a da el atacaksın sanırım. Yeni trend olacak. Biraz da bunların üzerinde devam edeceğiz.
Bence de.
Ben şeyi merak ediyorum şimdi. Linux sistem adminliği kariyeri süresince senin kendin için düşündüğün, planladığın, hani şu alanlara eğileyim, şu taraflara bakayım, kendini nasıl ilerlettin? Bu alana sıfırdan başlayacak arkadaşlara nasıl bir düşünce yapısı, yaklaşım önerirsin kendileri için? Çünkü çok büyük bir alan. Uzmanlaşması seneler gerektiren bir alan. O yüzden bu konuya emek vermiş, uzmanlığını buraya adamış insanların görüşleri çok değerli.
Evet, bence de çok büyük bir alan. Zaten sürekli bilmediğim ya da işte yeniden öğrendiğimiz şeyler oluyor. O konuda kesinlikle katılıyorum. Şöyle ilerledim aslında. Mesela MarkaFam'da işte domain e-ticaret sitesiydi. Bu e-ticaret sitesinin bir ön yüzü vardı. Bu uygulamaları nasıl işte yayına alabiliriz vesaire gibi şeyler var. İşte uygulamanın nesi var? Bir de veri tabanı var. O veri tabanlarında ne var? Baktım işte PostgreSQL var. PostgreSQL'i de birazcık öğrenmeliyim. Çünkü uygulamalar işte veri tabanından bağımsız çalışmıyor. Ve PostgreSQL sektörde en çok kullanılan, en yaygın kullanılan veri tabanlarından bir tanesi. Birazcık onu öğrenmeliyim deyip o tarafı öğrenmiştim. İşte bunun yedeklemesi vesaire nasıl olur? Bunları öğrendim. Ya kendimi o konuda geliştirmeye çalıştım. Sonra baktım sektör ne tarafa gidiyor? Otomasyon. O zaman ne öğrenme benim artıma olur? Ben ilk mesleğe başladığımda Puppet vardı, Salt vardı. Tamam, bunları öğrendim birazcık ama Ansible çıktı. Demek ki bu tarafa gidiyor artık. Ansible öğrenmeliyim. Ansible'ı da öğrendikten sonra işte deployment'ları yapmak için daha pratik ne kullanabiliriz? Ansible'la Jenkins kullanabiliriz. Bu konuyu da biraz öğrendim. Bu da cepte. Ondan sonra bir anda hayatımıza cloud girdi. O zaman Docker'ı öğrenmeliyim. Zaten işte AWS'i öğrenmeliyim. Ya da işte Google Cloud kullanıyorsan. Ama benim şansıma benim çalıştığım şirket AWS kullanıyordu. Ve o tarafa daha kolay yönelebildim. Onun dışında Docker'dan sonra işte şimdi Kubernetes. Kubernetes'i öğrenmeliyim. Kubernetes'in sertifikası da aslında çok sertifika yanlısı ve sertifika hayranı biri değilim ama Kubernetes sertifikası CKA oldukça reputasyonu güçlü bir sertifika olduğu için o tarafa yönelmeliyim deyip bu sene de ona çalışıp o sertifikayı da aldım. Hani bir şekilde sektördeki trendleri takip edip en çok ne kullanılıyor, nasıl diye bakıp o konularda kendimi geliştirmeye çalıştım. Aslında yıllar içerisinde yaptığım bu oldu. Diyebilirim. Yani şöyle bakabilirler. Yeni başlayacak işe, sektöre yeni başlayacak birisi olarak düşünelim. Sektörde iş ilanlarını inceleyip hangi teknolojiler aranıyor? İşte bu teknolojilerle ilgili kendimi nasıl geliştirebilirim? Yani o kadar çok kaynak var ki işte Udemy kursları var, YouTube'daki videolar var vesaire. Bu şekilde herhangi bir iki tanesine bakıp işte sevdiğiniz bir tool kullanarak bunlarla proje yapıp kendinizi geliştirip yani bu şekilde sektöre hem giriş yapabilirler bence hem de kendilerini geliştirebilirler diye düşünüyorum.
Burada yanlış anlamadıysam şeyi görüyorum böyle sadece gündelik işin o anda gerektirdiği gündelik ihtiyaçları karşılamaya çalışmakın ötesinde sürekli olarak sektöre bakmak, nerelerde ne kullanılıyor, hangi teknolojiler geliyor. Şu anda hype olabilir ama 5 yıl sonra tamamen standart haline gelmiş de olabilir. Sürekli olarak açık bir şekilde, radarımız açık bir şekilde bunlara bakıp kendimizi sürekli geliştiriyor olmamız gerekiyor. Ben bunu anlıyorum. Tavsiye
kesinlikle öyle. Çünkü şöyle bir durum var. Maalesef çok hızlı her şey geliyor. Bir anda parlıyor. Bazıları dediğin gibi sönüyor, gidiyor. Yani sol taput vardı, gitti. SVM vardı, bitti, git geldi gibi. Hani yani şu son 10 yıla baktığım zaman bir sürü teknolojiyi kullandık, uzmanlaştık. Ben şu anda hiç yüzüne bakmıyoruz. Evet ama sonuçta bunu öğrenip işte kendimizi geliştirecek kadar bilmek bence her zaman bir artı. Yeni teknolojilere karşı da dediğim gibi açık olmak gerekiyor. Yani başka şansımız yok.
Sadece 10 sene önce olmadığını ben sana teyit edebilirim. Yani 20 sene önce de.
Benim bildiğim.
Ya yani 20 sene önce de öyleydi. Bu sektörde ya biz bunu baştan beri söylüyoruz zaten. Bu sektöre girmek isteyen insanlara kendinizi geliştirmek veya sürekli yeni bir şeyler öğrenmek sizin yapmak istediğiniz bir şey değilse girilecek bir sektör kesinlikle değil. Hangi tarafına girerseniz girin. Çünkü sürekli yeni bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Senin dediklerinin hepsine bir de altlık yapmak gerekiyor. Sanırım sen hani işin biraz daha üst kısmıyla devam ettin. İki tane temelde şey var aslında bu işe gireceklerde. Bir tanesi Linux bilgisi. Bu bazen çok basit diye hepimiz atlıyoruz. İkincisi de shell scripting bilgisi. Bunu da zaten Linux'tan ayıramazsın ama ben herkes aslında buradan başlamalarını tavsiye ediyorum. Zaten başka nereden başlayacaklar? Şimdi eğer bir Linux işletim sistemini düzgün şekilde kullanamıyorsan, ona nasıl bağlanabileceğini bilmiyorsan, mesela en basitinden bir servisleri listelemeyi bilmiyorsan, oradaki yani shell'i kullanmayı bilmiyorsan, çok basit bir sorgu for döngüsü yapmayı bilmiyorsan vesaire, onun üzerinde Docker'da ne kadar debelenirsen debelen bir yerden sonra tıkanacaksın. O yüzden bunların hepsinin temeli bence bir Linux ile başlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Bence yazılımcıların da bilmesi gerekiyor. Bu arada sadece sistem yöneticisi olarak sektöre girecekler değil, herkes için.
Aydan, kesinlikle seninle hemfikirim. Hatta bununla ilgili bir şeye ben başladım. Yakında bunun duyurusunu yapacağım. Bizim şöyle bir yanlışımız oldu. Yani genel olarak sadece bizde değil bu arada, Türkiye'de bahsetmiyorum, genel olarak dünyada. Biz sandık ki böyle yazılımcı, data analist, ML uzmanı, ne bileyim sistem yöneticisi vesaire, bunların hepsi şöyle dört tane farklı yerden başlayıp kariyerlerine devam ediyor. Değil, bunların hepsinin altında belirli bir temel olması gerekiyor. Herkesin bilmesi gereken ortak şeyler olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de Linux bence. Hani bu yazılımcı da ol, ML uzmanı da ol, ne olursan ol, IT sektör, business analist ol. Artık IT sektörünün neresinde çalışıyorsan çalış, Linux bilgisi artık nice to have değil yani. Must olması gerekiyor en temelinde.
Katılıyorum.
Peki bu Linux temelini öğrenmek isteyen insanlara direkt nokta atışı önerebileceğin kaynaklar veya hani forumlar veya komüniteler ne önerirsin? Yeni bu işlere girmek isteyen insanlar bu Linux bilgisini, shell scripting'i nereden öğrenebilirler? Sen düşünürken ben bir tane örnek, bir tane ben kendi cevabımı vereyim bu soruya. edx.org diye bir adres var, belki duymuşsunuzdur, duymadıysanız da arkadaşlar bugün gidin bakın. edx.org'un üzerinde Linux Foundation'ın Introduction to Linux kursu var. Temel için mükemmele yakın bir kurs. Yani ileri seviye için tavsiye etmem, zaten ileri seviye bir kurs değil ama başlangıç için harika bir kurs. Onu ben kişisel olarak tavsiye edebilirim yeni başlayanlar için. Senin de var mı böyle tavsiyelerin Aydan? Hani şunu yapabilirler,
Yani
şuraya gidebilirler, şu foruma bakabilirler. Mail listesinden bahsettim, buna üye olabilirler vesaire.
evet işte şimdi onu düşünüyorum ama çok 10 yıl önceki tavsiye gibi şu anda böyle güncelliğini kaybetmiş. Linux from Scratch diye bir kitap var. Mesela onu da önerebilirim ama o da çok yani çok eskide mi kaldı benim önerilerim acaba gençlere
Yok yok,
ulaşamayacağım
ulaşırsın, merak etme. Biraz kitap okusunlar ya. Kitap okumak iyidir.
diye evet orada mesela Linux from Scratch oldukça güzel bir kitap. Sıfırdan nasıl Linux? Bir yıl dedirler. Bunu öğretiyor aslında adım adım. Mesela bunun ben çok faydası olacağına inanıyorum. Sektöre sıfırdan başlamak isteyenler. Evet çok derin bir kitap. Ama katkısı olacak. Yani hani hepsine yaptığınız her şeyi %100 anlamasanız bile size çok şey katacağını düşünüyorum.
Peki oraya girmişken o kitabı eğer yanlış hatırlamıyorsam işin biraz da yazılım kısmına da değiniyordu burada. Hani en azından kernel'ı sana derletiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi buradan o zaman şöyle bir şeye geçelim. Hep biz yazılımcılara dedik ki sistem bilmeniz gerekiyor, sistem bilmeniz gerekiyor. DevOps'lara da dedik yazılım bilmeniz gerekiyor. Sistem adminlere de sence bir yazılım altyapısı olması gerekiyor mu? Veya gündelik hayatta bu yazılım altyapısı olursa ne faydası olur, olmazsa ne faydası olur? Sen nasıl bakıyorsun bu konuya, ne dersin?
Kesinlikle gerekiyor. Öncelikle 5 dedik. Zaten scripting bizim işin ayrılmaz bir parçası. Yani yapacağınız işi her gün aynı şekilde tekrarlamak var. Bir de bir şekilde otomatize edip başka birine yaptırmak var. O yüzden programın bilgisi hepimiz için şart. Python bilgisi bence büyük bir artı getirir. Onun dışında da işte artık zaten yeni YAML programcılığı dediğimiz YAML scripting de bizim işimizi kolaylaştıran artılardan bir tanesi. Bunu da bilmenin faydası olacağını
bak,
düşünüyorum.
Görüyorsun değil mi? Berkin hemen dur, yanlış yaptım böyle. Berkin hemen sen scripting'i yazılım olarak konuştuğun zaman Berkin hemen yüzü kaymaya başladı. çünkü o eski Linux'çiler onu kesinlikle yazılımdan saymazlar da. Haksız mıyım ben?
Yani
bak, ilahiyat titremeye başladı, görüyorsun değil mi?
Bazı şeyleri birkaç seviyede birden kullanmak gerekebiliyor hakikaten. Yani öyle işler var ki script'te hallediliyor, öyle işler var ki daha üst seviye bir abstraction'a geçmek gerekebiliyor. Benim kendi kafamda hep şey oldu, yani satır sayısına çok baktım ben. Mesela hani script benim kafamda kısa olması gereken, kısa ve çok okunaklı olması gereken bir şey. Biraz artık gözüme karışık gözükmeye başlıyorsa o artık script olmamalı diye düşündüm ben kendim açımdan her zaman.
Bir sayfayı geçiyorsa o zaten artık,
yani onu başka şeylerle yazılabilir diye şey yaptım. Öte yandan script tarafında çok basitçe yapılabilen programlama diliyle yapmanın çok daha zor olduğu şeyler de var. Dolayısıyla hangi noktada hangisine kayacağını bilmek önemli bir şey. Tecrübe gerektiren bir şey. İki tarafı da bilmeyi gerektiren bir şey. Bir taraf olup bir taraf olmayınca olmuyor hakikaten.
Kesinlikle. Bu arada ben işi hep belki daha ilk programdan beri işin yazılımcı tarafına itmeye çalışıyorum. Hani sen artık yazılımcısın falan diye de artık biraz da ona haksızlık ediyorum. Yani benim yaşım kadar sistem tecrübesi olan da bir arkadaş bu işlere sistem tarafından başlamış bir insan olduğu için onu da hemen tekrardan dinleyicilerimize hatırlatalım. Yani arkadaşlar merak etmeyin, şey burada belki yazılımcı değil yani. Benim yaşım kadar sistem tecrübesi var. Onu da belirtelim. Şimdi Aydan, yavaş yavaş artık bakalım 40'lı dakikalara geliyoruz. Toparlayacağız ama şunu da bir seninle tekrardan konuşmak istiyorum. Şimdi hep bu işin yazılım tarafından insanlara artık podcastlerde 50'şer defa şeyler soruldu. Türkiye'deki çalışma şartları nasıldı? Yurt dışında çalışma şartları nasıldı? Şimdi hani yazılım alanında sürekli belirli ritüeller var ya, sen de bahsettin işte Scrum ritüeli, 2 haftalık sprintler vesaire. O yüzden birçoğundan şey duyduk. Abi çok daha rahatız buralarda ama yaptığımız iş özünde çok değişmedi vesaire gibi cevaplar aldık. Şimdi senin için İş orada da sistem adminlik yapıyordun. Buraya geldin, yine sistem adminlik üzerinden devam ediyorsun. İki kültür arasında, iki iş yapış şekli arasında derin bir farklılık görebildin mi? Neler değişti hayatında yurt dışına taşındıktan, yeni bir kültürde çalışmaya başladıktan sonra? İş yapışınla ilgili soruyorum bu arada. Hani diğer hayatın diğer kısımlarıyla ilgili değil.
Yani dediğim gibi önceki Türkiye'de çalıştığım şirketlerde işte bu sprint vesaire gibi şeyler kullanmıyorduk. Agile teknolojiler kullanmıyorduk. Yani toplantılarımız oluyordu, iş atamaları oluyordu ama bu düzende değildi. Onun dışında sistem konfigürasyonu yani konusunda bütün repoları mesela şu anki şirkette işte Git'te tutuyoruz. Development branch ayrı, acceptance staging branch ayrı, production branch ayrı. Bu sadece sistem konfigürasyonu için mesela. Türkiye'de çalıştığım şirketlerde bu kadar düzenli çalışmıyorduk. Bende de o bilinç o kadar yoktu. Mesela o da buraya geldiğimde kazandığım şeylerden biri. İşte yazdığımız bir config değişikliğini başka birinin review edip merge etmesi, işte herhangi bir geri bildirimi yapması vesaire. Türkiye'de yazılım ekiplerinde bu güzel oturmuş bir standart ama benim gördüğüm sistem ekiplerinin çoğu bunları kullanmıyorlardı. Benim dahil olduklarım en azından. Yapanlar kesinlikle vardır. İş anlamında ya yaptığım iş hiçbir şey değişmedi. Neredeyse birebir aynı. İş hayat dengesi anlamında yazılımcılar gibi şey diyemiyorum maalesef. İşte 6'da kapatıyorum gidiyorum değil. Aynı şekilde devam ediyor. Çünkü bizde bir nöbet sistemi var. Nöbet işte yani bizim işimizin ayrılmaz bir parçası. O yüzden ayda bir kere bir hafta olmak suretiyle şekilde 7/24 ulaşılabilir olmanız gerekiyor. Ve ben yine o hafta boyunca bilgisayarımı sürekli yanımda taşıyorum. Gece işte bir call geldiğinde uyanıp sistemlere müdahale etmem gerekiyor. O yüzden o tarafta pek hayatımda bir değişiklik olmadı. İş anlamında da dediğim gibi yine Türkiye'de yaptığım işin aynısını burada yapıyorum diyebilirim.
Benim tecrübem seninkinden biraz değişik oldu. Onu da ben ekleyeyim, belki oradan sen de teyit edersin veya şey yaparsın. Dediğin doğru, sistem tarafı işte on kollar, nöbette olmalar vesaire. Bu operasyon tarafının değişilmez, yani SRİ'ye de kadar git, nereye gidersen git operasyon tarafında bu işler böyle. Ha şu değişmiş olabilir, onu söyleyeyim. Bilmiyorum senin eski çalıştığın yerde nasıldı ama Türkiye'de birçok yer bu 10 kola ekstra para vermiyorken yurt dışında bunlarla ilgili ekstra da hani kolda olduğun sürece para alma gibi durumların oluyor. Bu tarz değişiklikler olmuş olabilir filan ama ben 7 sene önce Almanya'ya geldiğimde Türkiye ile Almanya arasında şöyle bir fark gördüm. Onu da diğer ülkelere de, belki Avrupa'daki diğer ülkelere de şey yapabiliriz. Genişletebiliriz. Yaptığımız iş senin dediğin gibi aynı. Ben de hemen hemen aynı işi yapıyordum ilk geldiğim dönemde. Fakat şunu gördüm ki daha tek düze işler yapmaya başladım ve buradaki insanların algılayamayacağı şekilde fazla tecrübem olduğunu gördüm. Şimdi Türkiye'de ben çalışırken birçok şeyi kendi başıma yapmak ve halletmek zorundaydım. Bu birçoğumuz için de böyle. Şunu da ben yapmam gerekiyor, bunu da ben yapmam gerekiyor vesaire. Birçok şeyi sen orada halletmen gerekiyor ve kısa çözümler bulmam gerekiyordu benim. O yüzden de bu benim problem çözebilme yeteneğimi hem geliştiriyordu hem de işleri organize edebilme yeteneğimi geliştiriyordu. 8-9 farklı şeyi organize edebiliyor olman gerekiyordu Türkiye'de. Almanya'ya geldiğimde ise şirketlerin benden bunu beklemediğini fark ettim. Bana verilen görevler var, görev tanımım belli. Hatta bunu da Berk Özgür'le konuşmuştuk, değil mi? Dördüncü bölümde vesaire. Hani daha strict bir görev tanımımız mevcut. Onun dışında ekstraları yapması beklenmediğini gördüm. Bu sayede de şöyle bir şey oldu. Ben daha az eforla daha başarılı olabildiğimi fark ettim. Çünkü tek bir şeye yönelebiliyorum. Diğer taraftaki bir 8-10 tane şeye bölünmemiş durumdayım. Senin de böyle bir tecrüben var mı? Ne diyorsun? Veya bu konu hakkındaki düşüncen nedir?
Evet, aslında öyle bir durum var ama o ya Türkiye'de çalıştığım şirketlerde de yavaş yavaş ona geçiliyordu. Yani nasıl işte veri tabanı için tamamen ayrı bir insanın çalışması, network ekiplerinin ayrı olması, altyapı tarafına bakan ekiplerin farklı olması gibi. Birazcık da aslında şirketin o IT infra tarafına nasıl bölümlendirdiği ile alakalı, işte çalışan sayısıyla da belki birazcık alakalı olabilir.
Onu demiyordum Aydan. Ben şöyle söyleyeyim, hatta direkt spesifik örnek vereyim. Ben Vodafone'dan geldim. En ufak network'teki kısımlar bile ayrıydı. Ben network'te iş yapıyorum manasında söylemedim. Ama kendi işimi yapabilmek için ekstra efor sarf ederek birçok şeyi ayarlamam gerekiyordu. Bu insan ilişkisi oluyordu bazen başka bir şey oluyordu. Yani anlatabildim mi? Normal işime odaklanmak yerine 8-10 tane farklı şeyle ilgilenmem gerekiyordu. Hani buna sadece teknik olarak düşünme. Pazarlama kısmıyla da bir şeyi çözebiliyor olmam gerekiyordu. Mesela veya ne bileyim, işin parasal kısmıyla da ilgili bir şeylere bakabiliyor olmam. Tamamen farazi örnek veriyorum. O da onunla ilgili değil de. Yani demek istediğim, daha geniş şeyi yönetmem gerekiyordu Türkiye'deyken, bir sistemci olarak, bir teknik olarak. Burada bana verilen belirli bir görev listesi, görev tanımım var. Diyorlar ki bu görev tanımıyla devam edeceksin. Bunun ekstrasını senden beklemiyoruz. O bakımdan söyledim yani.
Anladım. Ben biraz yanlış anladım.
O yüzden düzeltmek istedim. Evet, müdahale
Evet.
etmek istedim.
Yani evet, burada da yani görev tanımının dışında doğru, kimse benden ekstra bir şey beklemiyor. Ama yani bizim şirketle alakalı da olabilir, bilmiyorum. Yine çok fazla kişiyle benim iletişime geçmem vesaire gerekiyor. İşte birden fazla yazılım ekipleriyle görüşmek vesaire gerekiyor. Bu da şirketin yapılanmasıyla belki alakalı olabilir diye düşünüyorum. Hatta bir ara DevOps işte şeyine geçeceğiz demişlerdi. Her ekibe, yazılım ekibine bir sistemci DevOps olarak destek verecekti. Haftada ben 2 gün yazılım ekipleriyle oturuyordum. Onların işte daily'lerine katılıyordum, toplantılarına katılıyordum. Onların direkt işlerine müdahale ediyordum vesaire. Yani biraz şirket kültürüyle de alakalı olduğunu
Bu
düşünüyorum.
arada bu kesinlikle yanlış değil. Hemen yeri gelmişken bunu söyleyeyim. Çok iyi hatırlattın. Bu DevOps konusunda verebileceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi olur firmalara. Eğer böyle yazılım ekipleriniz varsa, sistem ekibini ayrı tutuyor olsanız bile, ayrı bir yöneticiye bağlı olsa bile bir tane ya da iki tane sistem admini alıp direkt yazılım ekibinin içine entegre edin. Bundan hızlı şekilde DevOps'u sisteme entegre etmenin bence yolu yok. O yüzden ben bunu çok yanlış bulmuyorum. Onu söyleyeyim.
Evet, ama ben şu konuda katılmıyorum. Eğer böyle bir niyetiniz varsa ekstra eleman almak gerekiyor. Çünkü
Ha,
ben
ona şey demiyorum.
content switching'den kendi işimi yapamaz hale gelmiştim. Yani çünkü sürekli haftada 2 gün mesela dedi ki onlara çalışıyorum ama yazılımcı bir süre sonra seni muhatap bulmaya alıştığı için 3. gündeyiz işte bir şey yazıyor. 4. günde yazıyor. Hani sürekli olarak
Üçüncü, dördüncü gün değil. Üçüncü, dördüncü gün
Evet.
değil. Bak, o nasıl olacak biliyor musun? Benim söylediğim şu. 5 ay boyunca, 6 ay boyunca seni alacak, o ekibin parçası olacaksın. Hani ayrı ayrı tekrar şeyine geri dön, başka iş yap değil. Sen o ekibin sistemi olacaksın, sistemcisi olacaksın. Belki 10 sene boyunca. Ama hani 6 ay orada çalış, 6 ay git öbür DevOps ekibinde çalış. Buna da okeyim. Ama hani 2 gün git orada çalış, dön, şey yap falan, bundan bahsetmiyordum. Ama iyi ki söyledin
Evet.
yani. Öyle, o çok sıkıntı çıkartabiliyor.
Biraz evet. Zor bir süreç.
Evet, yani onu ben de gözlemliyorum. Tavsiyelerde de zaman paylaşımı yaptırmak, context switch aynen dediğin gibi çok ciddi bir şekilde zihin yükü getiren bir şey. Bizim de işimiz zihinle. Dolayısıyla bir kişiyi haftanın 2 günü işte şu ekiple çalış, bir günü şu ekiple çalış, kalan 2 günü bu. Bu üretken bir yaklaşım değil hakikaten. Kişinin %100 olması gerekiyor. Daha doğrusu takım her kimlerden oluşuyorsa herkesin %100 o takımda olması gerekiyor. %50 bu takım, %50 şu takım, %30, %30 şey değil. %100 o takım olması gerekiyor. Dediğin gibi eğer bunu yapabilmenin yolu eleman almaktan geçiyorsa o zaman eleman alınması gerekiyor esasında.
Ben şu anda niye gülüyorum biliyor musunuz? Benim şu anda birebir işim bu. Biliyorsun partner tarafında belki benim ne
Evet.
yaptığımı gündeyi konu. Hani context switch bizim hani birinci günden dedikleri şey. Yani biz işi böyle kabul ettik. Benim, sen hani 2 gün 2 gün diyorsun ya Aydan. Ben 2 saat 2 saat aynı işi yapıyorum yaklaşık 2 senedir. Ve ne kadar pis bir şey olduğunu biliyorum ama ne
Çok
yapalım,
zor.
iş bu.
Çok kötü ya. Evet, hiç efektif değil yani. Bir de ben şeyden de çok rahatsızdım. Her toplantılarına katılıyorum işte. Daily'ye katılıyorum, retrospektife katılıyorum ama işte product tarafında bir geliştirim yapılacak. Yazılımcı işi bunu anlatıyor, bunu puanlıyorlar. Benim için zaman kaybı. Hani benim aslında o tarafta bir katkım olmayacak ya da işte bu onun tarafını bilmesem de benim için olacak ama o toplantıda işte takımın bir elemanı olarak bulunman gerekiyor. Bilmiyorum. Yani benim için pek sürdürülebilir bir çalışma yöntemi değildi diyelim.
Tamam. Güzel. Neyse, bu konu hakkında aslında konuşabiliriz daha ama yaklaşık bir 50'lik dakikalara geldik. O yüzden bu konuyu burada yavaştan keselim. Çünkü benim aslında ona farklı savlarım var fakat daha fazla değişmeyeceğim. Onu söyleyeyim.
Round 2.
Seni bir daha sırf bunun için çağırmak istiyorum. Aynen, bu konu hakkında biraz tartışmak istiyorum seninle. Ama işin şakası gerçekten dediğini çok iyi anlıyorum. Yani o context switching, sadece oraya entegre olamamak ve işin diğer gereksiz taraflarının üzerinde yük olması insanda sıkıntı çıkartabiliyor. Aynen, Berk Bey, bir şey mi
Ben
söyleyeceksiniz?
bir şey merak ediyordum. Şimdi hemen sorayım. Belki sen de onu soracaksın. Sistem yöneticiliğinde, Linux sistem yöneticiliğinde sakin kalabilmek, krizi yönetebilmek, paniğe kapılmamak çok önemli. Hani hayatta kalma meziyetlerinden birisi. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Ne tavsiye edersin?
Her sabah 5 dakika meditasyon gibi bir saygım ama özellikle yaptığım bir şey yok. Ama şu aralar, son özellikle 2 senedir spor yapıyorum. Düzenli olarak koşuyorum. Ve o sırada bu kafamdaki yükleri atıp biraz daha sakin kalmaya çalışıyorum. Bana inanılmaz iyi geldiğini düşünüyorum bu arada. Çünkü bazı günler o kadar yoğun oluyoruz ki biz. İşte masadan kalkamıyorsun. Yani özellikle bir sorun varsa bu bilgisayarın başından ayrılamazsın. Geçen öyle bir tweet atmıştım hatta. Yani doktorlar işte bu yazılımcıları, sistemcileri vesaire kıskanıyorlarmış, çok maaş alıyorlar diye. Bir sorun olduğunda tuvalete gidemezsiniz ya. Hani bu kadar özenilebilecek bir şey değil bu meslek. Yani hani zor, kolay, evet çok güzel kazanımları var. Maaş olarak herkes belli bir seviyenin üzerinde, çok güzel sektör olarak, ama zorluklarını hiç konuşmuyoruz.
Tabii canım, bu zorluklarını hiç konuşmuyoruz. Bak, lafını unutma, sadece bir şey söyleyeceğim. Bugün pazar değil mi? Bak pazar, evet. Eşimin arkadaşları geldi. Ben de dışarıya çıktım onlar evdeyken. Bir kafeye gittim. 3 saat oturdum. 3 saat boyunca bir şey okudum. Bak 3 saat boyunca bir şey okudum. Bunu çok zevk alarak yaptığım bir şey değil. Ama onu okumak zorundayım. Çünkü yarın toplantı var. O toplantıda bir şey anlatmam gerekiyor. Hafızamı tazelemem gerekiyordu. 3 saat boyunca bunu okudum. Ve bu sadece bir seferlik bir şey değil. Mesela hani hep dediğin gibi biz hep güzelliklerinden, iyiliklerinden bahsediyoruz da bu sektör öyle her tarafı da şey değil yani, dikensiz gül bahçesi değil.
Değil. Yani zorluklarını da o yüzden konuşmak gerektiğini düşünüp daha şey yapıyormuşum. Ne dertlerimiz var falan anlatıyormuşum. Ya ama gerçekten mesela kimse şeyi düşünmüyor. Ben böyle işte daha ailemle yaşarken falan gece çalışması oluyordu. Çünkü bizim işlerimizi insanlar uyurken yapmamız gerekiyor. Mesela çoğunlukla. Gece 2'de evden çıkıyorum. Annemlere diyorum ki ben gece çalışmasına gidiyorum. İşte şirket taksiye biniyorum. Veri merkezine gidiyoruz. Veri merkezine gidiyoruz. İşe başlıyorsun. Senin işin belli bir kısmı oluyor. Networkçu bir şeyler yapıyor falan. O arada ben mesela merdivende uyuduğumu falan biliyorum. Hani yani şimdi böyle Twitter'ın öyle bir övgüler falan görüyorum ki ben her seferinde şey yapıyorum. Yani böyle bu kadar pembe değil bu işte, yani neler neler yaşıyoruz, neler yapıyoruz. O yüzden sakin kalmak için ben bu son 2 senede özellikle sporu çok faydasını görüyorum. Onun dışında özellikle yaptığım bir şey yok ama dediğiniz gibi sakin kalmak gerekiyor. Bir sorun çıktığında müdahale edilecek başka kimse yok. Panikle daha büyük hatalar yapılabilir. Sakinliğimizi koruyarak işte müdahale etmemiz gerekiyor. Aynen.
Yapmıştığımız da var daha büyük hataları. Ya bu arada belki şey ilginç değil mi abi ya? Bak bizim bu sektöre başladığımız dönemlerde şey gibi diye bir durum vardı. IT'ye bakış bugünkünün tam tersiydi. Yani ulan saçma sapan iş yapıyorsunuz, deli gibi çalışıyorsunuz, doğru düzgün para da alamıyorsunuz, siz niye bu işi yapıyorsunuz gibi bir durum varken şimdi tam böyle şeye geldi artık iş. Hani yatıyorsunuz, mojitonuzu içerken iş yapıyorsunuz, bir de ağlıyorsunuz gibi bir duruma geldi. Yani son 15 senede falan bu işin bakış açısının değişmesi de çok ilginç. Geçen gene bir şey daha söyleyeyim, şey yapma da. Ya eşim iş arıyor bu aralar. Şey işte işini değiştirecek. Kendisi endüstri mühendisi. Yeni bir yer arıyor. Ben de ona şakasına şey demiştim. Yazılım öğrenseydin dedim. Hani 10 sene şey. O da şey dedi. Benim üniversitede bilgisayar okusaydın dedim. Hani şey dalga geçmek için. O da dedi ki bizim zamanımızda dedi bilgisayar, hani kimse böyle sümüğünü atmaz, dönüp bakmazdık hani bilgisayarda, tam bir iki tane yazardı. İnsanlar devam ederdi. Hani o zaman işte endüstri, inşaat, ıvır zıvır şeydi. Şimdi şey açıyorsun LinkedIn'i, bilgisayardan başka iş ilanı yok yani. Hep bilgisayar. İşte o yüzden de biraz daha toz pembe sanılıyor buralarda işler, ama zorlukları da var, onu da söyleyeyim.
Yani bizim tanıdıkların arasında bu Güneydoğu Asya'da eşeklere cihazları sırtına yükleyip o eşeklerle beraber dağ köylerinin tepesine çıkan mühendisler var. Mesela oralara kurulum yapmak için giden. Dünyanın çok tehlikeli bölgelerinde çalışanlar var. Yazılım ekiplerinde olup. Tabii bunlar şey olmuyor. Twitter'a çıkmıyor. Yani ciddi ciddi hayat tehlikesi altında çalışan insanlar var esasında.
Ya var. Ya o kısmı da var tabii canım. O işin o şeyi de var. Öyle o durumu da var. Bir de şimdi bir pardon, buyur Aydan.
Çok pardon. Ben nefesimi
bağladım. Yok. Şimdi ben geveliyordum. Bir şey söylemiyorum. Buyur.
Hatta şöyle bir mesela arkadaşım başına gelmiş bir olay var. Gece çalışması sonrasında çok yani 2 gün mesela yani bütün gece uykusuz kalıyorsunuz. Hiç uyumadan sabah 6'ya karşı evine gitmeye çalışıyor. Çok yorgun uykusuz araba kullanıyor. Ve o köprüden geçerken işte şeyler var ya, bu HGS geçişleri vesaire, hmm, eskiden şeydi. Orayı görmemiş ve çarpmış, hani uykusuzluk, yorgunluk vesaire. Arkadaki araba çarpmış vesaire. Böyle bir kaza atlatmış. Araba pert olmuş vesaire. Hani yani bilmiyorum, bu da sonuçta şey, bizim işimiz de böyle riskleri de var. Bu da yani İstanbul'da olan bir olay. Hani daha uzaklara bile gitmeye gerek yok diye düşünüyorum öyle.
Ya bakmayın siz, bu yazılımcılar bu işleri böyle yaptı. Biz sistemciler sabahlara kadar çalışıyorduk. Geldiler, dediler ki iki frontend, iki tane şey framework, bütün şeyi ele geçirdiler. Neyse. Keyfim yerine geldi ya. Biraz böyle yazılımcı gömünce, şey yapınca. Aydan, yavaştan artık kapatma vaktine geldik. Var mı eklemek istediğin son? Söylemek istediğin. Sen eklemeden önce şunları bir söyler misin? Seninle iletişime geçmek isterlerse nasıl iletişime geçebilirler?
Söyleyeyim. Twitter'dan Aydan Taşdemir olarak beni bulabilirsiniz. LinkedIn'de de yine aynı şekilde Aydan Taşdemir Yılmaz. Mailim de yine aydantaşdemir@gmail.com. Bu şekilde iletişime geçebilirsiniz. Twitter'ı aktif kullanıyorum. Zaten bir şekilde yazarsanız görürsünüz. Özellikle sektöre yeni başlayan kadınlara söylemek istediğim şeyler var deyip hemen şey yapayım. Ben ilk bu işe başladığımda bizim işte sistem işi zor olduğu için bana şey demişti bir arkadaşım. Elin yüzün düzgün, boş versen evlen. Yani hani sistemcilik zor iş, yapamazsın. Hani gecesi var, gündüzü var. Haklı. Ama kadın veya erkek, herkesin yapabileceği bir iş. Ben 11 yıldır yaklaşık bu sektörde bu işi yapıyorum. Zorlukları olsa da işimi çok seviyorum. İşte bu bana bir iş tatmini duygusu diye bir şey var. Onu yaşatan bir meslek. O yüzden hiç çekinmeyin. Yani her şekilde yapabilirsiniz. En güzel şekilde yapabilirsiniz.
Aynen, yani sana tüm kalbimle katılıyorum. Artık ya şu... Ya başka şeylerde anlıyorum da artık IT sektöründe kadın çalışır çalışmaz, bunları artık geçelim. Daha yani kadın nasıl çalışamaz bu sektörde? Ya bu tamamen şey, yani fiziksel güçle alakalı bir şey değil ki bizim yaptığımız iş. Bu iş tamamen şey, beyin gücüyle yapılan bir şey. Yani çok akıllıyız manasında söylemiyorum. Beyin gücüyle yapılan bir şey. O yüzden bizleri... Herkes eşit burada ya. Hemen hemen herkes eşit burada. Kadın da burada çalışabilir, erkek de burada çalışabilir. Herkes burada çalışabilir. Bunun bir şeyi yok yani. Artık bunları konuşmamız bile çok çok mantıksız. Hadi anlıyorum, hani inşaat sektöründe bunu tartışıyorlar bir şekilde. Hani işin şey kısmı var ya da ne bileyim, fiziksel güç olan bir yerde tartışılmasını anlıyorum ama bunu IT sektöründen hala bu şekilde tartışılması bana gerçekten inanılmaz geliyor. O yüzden arkadaşlar, size böyle bir şey söyleyen olursa ona direkt defol deyin ve kafanız önünde devam edin. Çünkü böyle bir şey yok. Bunu diyebiliriz. Evet.
Şimdi şeyin de çok büyük imkanları var artık. Hani eskiden 10, 15, 20 sene önce LinkedIn diye bir şey yoktu. İnsanlar bir şirkete başlayacağı zaman burası nasıl bir yer ya diye bir bilgiye ulaşmaları zordu. Şu anda mesela hani bir şirketin LinkedIn'de çalışanlarına bakıp kimler çalışıyor, dağılımı nasıl, bu şirketin de çalışan insanlar sosyal medyada neler yazmışlar, neler etmişler, bunlardan esasında çok güzel çıkarımlar yapmak mümkün.
Evet, doğru diyorsun. O yani işe girdiğin kısımda oradaki ortamın toksik olup olmadığını algılayamak artık, evet, eskisinden çok daha kolay ama yani artık bunları tartışmak bile çok saçma ya. Yani bunları artık tamamen aşalım. Böyle bir şeyin olması... Hadi diyorum ya, tekrardan güç olur işin içinde, fiziksel güçle ilgili bir tartışma olur. Bunu hani tartış sabaha kadar da IT sektöründe kadın çalışır çalışmaz, bunu neyini tartışıyoruz ya, bu tartışılacak bir durum mu? Neyse. Aydan, ağzına sağlık. Çok teşekkürler bize katıldığın için bugün. Var mı eklemek istediğin son?
Ben teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Çok güzeldi.
Öyle. Ben de çok keyif aldım. Sakallı Bey.
Sağ olun.
Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ben de çok teşekkür ediyorum davetinizi kırmayıp katıldığın için. Çok güzel bir muhabbetti.
O zaman arkadaşlar yavaştan kapatalım. Arkadaşlar 28. bölümünde böylelikle sonuna geldik. Ayden Taşdemir Yılmaz çok teşekkürler tekrardan, sağ olsun bizi kırmadı ve katıldı. Bugün Linux sistem adminlikten biraz girdik. Onun dışında da sektörle ilgili birçok şeyi duyduğunuz gibi konuşmuş olduk. Bir sonraki bölümde yine aynı şekilde arkadaşlar mesleklere devam ediyoruz ve sanırım zaten o bölümlerde bu meslekler kısmını en azından şimdilik kapatacağız. O bölüme kadar şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Bay bay.